Ayrım 16, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 172. Aradan birkaç hafta geçmiş, mevsim yaz olmuştu. Hande Halil'in donörü olup ona organ vermek istemişti. Organ nakil merkezinden randevu almışlardı. Doktorun odasına gittiler, organ nakli koordinatörü bilgi vermeye başlamıştı. Doktor, bu ameliyata maruz kalan böbrek vericisi hayatının geri kalan kısmına tek böbrek ile devam edecektir. Canlı vericili böbrek nakli ameliyatlarının çok uzun zamandır uygulanıyor olması nedeniyle bu konuda bir bilgi birikimi oluşmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar tek böbrek ile kalmanın kişinin hayatında bir risk faktörü olmadığını göstermektedir. Sağlıklı bir kişiden alınan sağlıklı bir böbrek, eş zamanlı olarak ameliyata alınan ve daha önceden yapılan çalışmalarla uygun ve uyumlu olduğu belirlenmiş olan alıcıya nakledilmekte, böbrek nakledilene kadar sadece dakikalarla sınırlı sürelerde bekletilmekte, bu nedenle de canlı donörlerden yapılan böbrek nakillerinin sonuçları kadavra donörlerle kıyaslandığında çok daha yüz güldürücü olmaktadır. Bu ameliyatlarda genellikle böbrek alıcının vücuduna nakledildiğinde aynı anda çalışmaya başlamakta, idrarın gelişi daha ameliyat masasında iken gözlenmektedir. Oysa kadavra donörlerden yapılan nakillerde hastanın idrar çıkarmaya başlaması günler hatta haftalar sonrasına kadar gecikebilmekte, hastanın bu dönemde diyaliz tedavisine devam etmesi gerekebilmektedir. Mevcut organ nakli yasamız canlı donörden yapılan ameliyatları akrabalar arasında sınırlamıştır. Ancak 4. dereceye kadar kan ve kayın akrabalı olması durumunda kişiler organlarını yakınlarına verebilirler. Aslında burada oldukça geniş bir akrabalık bağı ilişkisi tarif edildiğinden hasta ve hasta yakınlarının birçok seçeneği değerlendirme şansı doğmaktadır. Bunun dışında eşler evliliklerinde 2 seneyi tamamladıktan sonra birbirlerine organ donörü olabilmektedir. Bunların ötesinde akrabalık bağı olanlar ya da akrabalık bağı olmamasına karşın organını bağışlamak isteyenler, örneğin çok yakın arkadaş gibi, içinde Sağlık Bakanlığı denetiminde oluşturulmuş olan etik kurullara başvurulması gerekmektedir. Etik kurulun uygun görmesi durumunda akraba olmayanlar arasında da organ bağışı mümkün olabilmektedir. Hande heyecan içinde yerinde kıpırdandı. Aklında sorulması gereken birçok soru belirdi. Hande, organ nakli için ilk şart nedir? Doktor, böbrek naklinde önemli kuralların başında kan grubu uyumu gelmektedir. Her ne kadar kan grubu uyumsuz nakiller ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar olsa da bu durumda organı reddetmemesi için alıcıya normalin çok üzerinde tedavi uygulanması gerekmektedir. Bu tedaviler çok yüksek maliyetli olmasının yanı sıra alıcıya yüklenen bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Üstelik sonuçlarda kan grubu uyumlu nakillere göre daha kötüdür. Kan grubu dışında bakılan diğer bir özellik doku uyumudur. Alıcı ve vericinin doku uyumu ne kadar fazla ise transplantasyonun özellikle uzun dönem başarısı da o kadar iyi olmaktadır. Günümüzde geliştirilen immün süpresif ilaçlar ile doku uyumu eskiye göre önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Böbrek nakli donör adayı olarak başvuran hastada kan grubu uyumu var, akrabalık bağı kanunlara uygun düzeyde ise çok detaylı bir araştırma başlatılır. Burada kritik karar verilmesi gereken noktalardan birisi de kişinin bu kararı tamamen kendi özgür iradesiyle hiçbir etki ve baskı altında kalmadan vermiş olduğuna ikna olunmasıdır. Donör adayı, tıbbi özgeçmişinin detaylı sorgulanmasından sonra geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, bilinen hastalıkları, kullanmakta olduğu tedaviler, ailesinde bilinen hastalıklar, alkol, sigara gibi alışkanlıkları ayrıntılı olarak tüm organ ve sistemlerini kapsayacak şekilde muayene edilir. Muayenenin normal olması ve hastanın geçmişinde donör olmaya engel olacak bir hastalığının olmaması durumunda alıcı ile arasında doku uyumsuzluğu olup olmadığının anlaşılması için cross-match adı verilen tetkik yapılır. Burada da donörün kanında bulunan lenfositler alıcının serumu ile laboratuvar ortamında karşılaştırılır. ve oluşacak reaksiyona kadar pozitif sonuç alınması transplantasyon için kontrendikasyon oluşturur. Kan ve idrar tahlilleri yapılır. Elektrokardiyografi ve akciğer grafisi çekilir. Böbrek fonksiyonlarını daha iyi değerlendirebilmek amacıyla 24 saat idrarı toplanır. Kreatinin, klerensine ve idrarda protein kaçağının olup olmadığına bakılır. Adım adım devam edilen bu testlerde aday sağlıklı bulunursa daha ileri tetkiklere geçilir. Sintigrafi ile her iki böbreğin süzme fonksiyonu ayrı ayrı değerlendirilir. Kontrastlı çekilen karın bilgisayarlı tomografisi, BT ile hem karın içi diğer organlar değerlendirilirken hem de böbreklerin yapısı, damarları, boşaltım sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmış olunur. Son yıllarda BT anjiyografi hem konvansiyonel anjiyografinin hem de intravenöz piyelografinin yerini alan tetkik olmuştur. Gereken durumlarda daha ayrıntılı bir değerlendirme için donör adayı kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, üroloji, psikiyatri uzmanları tarafınca da muayene edilir. Sayılan tüm bu tetkik ve incelemelerin normal olması durumunda kişinin böbrek nakli donörü olabileceği kabul edilir. Canlı donör olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve zeka düzeyinin kendi kararlarını verebilecek düzeyde olması gerekmektedir. Üst yaş sınırı ise tartışmalıdır. Sayılan tüm tıbbi incelemelerden sorunsuz olarak geçmiş tüm erişkinler canlı donör adayı olarak kabul edilebilirse de artan yaş ile birlikte organların da yaşlanacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Hande, benim bildiğimiz bir hastalığım yok ama bahsettiğiniz test ve tahlillerin sonucunda bir hastalık çıkarsa nakli etkiler mi? Doktor, böbrek fonksiyonları tamamen normal olsa da diyabetik olmak kişinin böbrek donörü olması için kontrendikasyondur. Eskiden kesin kontrendikasyon olarak kabul edilen hipertansiyon varlığı, böbrekte taş varlığı günümüzde belli şartlarda kabul edilebilir özellikler arasında kabul edilmektedir. Bunların dışında donör adayında enfeksiyonların varlığı, özgeçmişinde malignansi tanısı almış olması yine donör olmasını engelleyecek faktörlerdir. Halil, hocam bu ameliyat ne kadar zamandır yapılıyor? Doktor, ilk laparoskopik donör nefrektomi ameliyatı 1995 yılında Ratner ve Ark tarafınca gerçekleştirilmiş, aradan geçen yıllar içinde birçok merkezin uyguladığı bir ameliyat yöntemi olarak kabul görmüştür. Bu yöntemi benimseyen merkezler, ameliyat sonrası ağrının daha az olduğunu, hastanede yatış ve kişinin işine dönüş süresinin kısaldığını ve özellikle de kozmetik sonuçların çok daha iyi olduğu iddiaları ile yöntemi savunmuştur. Ancak bizim de genel olarak uyguladığımız küçük insizyon ile yapılan açık donör nefrektomilerde de sayılan bütün bu avantajlar geçerli olmakla birlikte gerek donör gerekse çıkarılan böbrek açısından daha güvenli bir cerrahi prosedür uygulanmış olmaktadır. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavi yöntemi böbrek naklidir. Böbrek nakli canlı veya kadavra donörlerden yani vericilerden yapılır. Gerek canlı vericiden gerekse kadavradan yapılan başarılı böbrek nakillerinde diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil tamamı yerine getirilir. Ve hastaların yaşam kalitesi artar. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ilk aşama tedavisi olarak hastalara böbrek nakli konusunda bilgi verilmesini ve her hastanın bir organ nakli merkezinde kaydının bulunmasını gerekli görmektedir. Ülkemizde 60 bini aşkın böbrek yetmezliği hastası vardır ve bu hastaların yarısı kadavra bekleme listesinde beklemektedir. Bu hastaların her yıl ancak %3'üne böbrek nakli yapılmaktadır. Nakil sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni verici bulmaktaki zorluklarla birlikte nakil merkezlerinin yetersizliğidir. Türk Nefroloji Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de yapılan böbrek nakillerinin yaklaşık 1/3'ü kadavra kaynaklıdır. Kadavra kaynaklı böbrek nakli oranı Batı ülkelerinde yaklaşık %80'dir. Bunun nedeni ülkemizde organ bağışlarının henüz istenilen seviyeye ulaşamamasıdır. Halil, peki kardeşimde sorun çıktı ve nakil için organ veremedi. Kadavra sırasına yazıldım ben de, o zaman nasıl olur?
Doktor, o da bir seçenek elbette ama hemen en kötüyü düşünmeyelim değil mi?
Hande, hangisi daha iyidir?
Doktor, ikisi de elbette ama birincil olan canlıdan nakildir. Böbrek naklinde önemli olan bir böbreğin yerleştirilmesi değil, nakledilen böbreğin uzun yıllar boyunca çalışmasını sağlamaktır. Canlıdan böbrek nakli sonrası böbreğin kadavra nakilde olduğundan çok daha uzun süre çalışmasını sağlamak mümkündür. Bunun en önemli sebebi kadavradan nakilin aksine canlıdan böbrek naklinde sağlıklı olduğu önceden detaylı tetkik edilmiş olan bir böbrek nakledilir.
Alıcı ve vericinin önceden iyice tetkik edilerek en iyi sağlık durumunda kontrollü bir şekilde ameliyat olmasının da başarıya katkısı vardır. Canlıdan böbrek nakli sonrası birinci yıla gelindiğinde hastaların %95'i sağlıklı ve diyalizden uzak yaşamını sürdürür. Kadavra böbrek nakli sonrası bu oranlar %80-85 düzeylerindedir. Canlı böbrek nakli sonrası hastaların yarısı 25 yıla sağlıklı girerken kadavra böbrek nakilli hastaların yarısı 10 yıla diyalizden uzak ve sağlıklı girer. Nakil olan hastaların %80'i eski işlerini sürdürmektedir. Nakil olan özellikle genç hastalar çalışabilmekte, evlenebilmekte ve hem kadın hem de erkek hastalar çocuk sahibi olabilmektedir. Hastanın yaşam ömrü ortalama 3 kat uzamaktadır.
Halil, ameliyatı nasıl olacağız? Böbrek nerede olacak? Çalışmayan böbreği alacak mısınız?
Doktor, hayır, almayacağız. İşlem sırasında özel bir durum yoksa sizin kendi böbrekleriniz yerinde bırakılacaktır. Ancak enfeksiyon veya yüksek tansiyon gibi durumlarda çıkarılmaları gerekebilir. Ameliyat sırasında nakledilen böbrek kasığın hemen üzerine sağ veya sol tarafa yerleştirilir. Cerrahi ekip yeni böbreği karnınızın alt bölgesine yerleştirecektir. Bu işlem sırasında böbreğe giden atar ve toplar damarın da uygun şekildeki vücuttaki atar ve toplar damara birleştirilmesi gerekmektedir. İdrar borusu ise mesaneye ağızlaştırılır. Böylece kanınız yeni takılan böbreğe ulaşacak, böbrekten süzülen kan ile idrar oluşacaktır. Böbrek nakli görevli cerrahi ekibin 2 ile 4 saat çalışmalarını gerektirecek bir ameliyattır. Her ameliyatın kendine göre riski olduğu gibi böbrek nakli ameliyatının da riski vardır. Fakat gelişen yeni teknikler sayesinde ameliyat sırasında ölüm oranı %1'in altına inmiştir. Bu ameliyatta ölüm riski 3000'de 1'dir. %5 yara yeri enfeksiyonu ve %4 idrar yolu enfeksiyonu riski vardır. Bu riskler herhangi bir apandisit, safra kesesi ameliyatının aynısıdır. Ufak da olsa cerrahi operasyona bağlı kanama riski vardır ve yeni bir operasyonla kanamanın durdurulması gerekebilir. İdrar yolun mesane bağlantısından kaçak olabilir ve bunu düzeltmek için yeni bir operasyona gerek olabilir. Ameliyat sonrası en sık şikayet ameliyat bölgesinde ağrı hissedilmesidir.
Halil, peki diyalize girmeyi ne zaman bırakacağım?
Doktor, ameliyat sonrasında genellikle canlı vericilerden alınan böbrekler hemen çalışmaya başlar ve bir daha diyalize girme gereksinimi kalmaz. Kadavra vericilerden yapılan nakillerden sonra ise yeni böbreğin çalışmaya başlaması bazen 2-3 hafta kadar gecikebilir. Bu süre içinde destekleyici diyaliz tedavileri uygulanabilir. Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi her şeyin normal geliştiği ve sürdüğü koşullarda ortalama bir hafta kadardır. Böbrek nakli yapılacak hastalar için kesin bir üst yaş sınırı yoktur.
Halil, peki ben hangi durumlarda nakil olamam?
Doktor, nakilden sonra takılan böbreğin reddini önlemek için verilecek ilaçlar vücut direncinizi ve savunmasını azaltacaktır. Bu nedenle yakın zamanda geçirilmiş bulaşıcı bir hastalık söz konusu ise bu hastalık tamamen iyileşene kadar ameliyat olmanız sakıncalıdır. Kanser olan kişilere de böbrek nakli yapılabilir. Ancak bunun için önceden yeterli bir tedavi uygulanmış olması ve en azından bir yıl süreyle hastalığın tekrarlanmadığını saptanması gereklidir. Böbrek yetersizliğine yol açan bir kısım hastalıklarda takılan böbrekte de aynı hastalık nüksedebilir. Bu nedenle bazı diyaliz hastalarında nakil bir süre için geciktirilir. Yakın zamanda kalp krizi veya kısmi felç geçirilmiş olması da ameliyatın ertelenmesini gerektirir. Söz konusu hastalıkların yeterince tedavi edilmesinden sonra böbrek nakli tekrar gündeme gelebilir. Halil doktorun açıklamaları bittikten sonra aklında dönüp duran soruyu sordu.
Halil, organ nakli dini açıdan uygun mudur?
Doktor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır. 6 Mart 1980 tarihi 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer İslam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de Maide Suresi ayet 32, kim bir kimseye hayat verirse onun sanki tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı beyan olunmuştur.
Halil iç rahatlığının eşliğinde doktorun odasından çıkmıştı. İstenen test ve tetkikler için randevular alınmış, 3 hafta gibi kısa bir zaman içinde tüm işlemler yapılmıştı. Ameliyatın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığı anlaşılmış, nakilin gerçekleşmesine karar verilmişti. Birkaç gün sonra hastaneye yatılacaktı. Halil heyecan içinde eşyalarını hazırlamıştı. Sağlığına kavuşacağı düşüncesi onu çok mutlu etmiş, hayatında huzura giden yeni bir dönemece girdiğini hissetmişti. Kalbinin ortasında minik bir serçe kuşu çırpınıp duruyordu. Yeni bir yaşama başlama hakkı can bulmuş, umut ettiği her şeye sahip olacaktı. Her canlıya doğuştan verilen hakka o aynı karında yattığı kardeşinden ödünç alıyordu. Ona bir şey olabileceği ihtimali yine aklına gelip yerleşmişti. Küçük bir ihtimal dahi olsa varlığı kaygı vericiydi. Birden elinin tersiyle düşüncelerini aklından kovdu. Şimdi kötüyü çağırmanın sırası değildi. Telaş içinde yatağına uzanıp bir an önce uykuya kavuşmak istedi. Ne kadar çabuk uyursa o kadar çabuk uyanacağını biliyordu. Hande ağabeyinin çektiği tüm sıkıntılardan kurtulacağını umuyor, bu düşüncenin varlığı için her şeye katlanacağını biliyordu. Onun eski sağlıklı günlerine geri döneceğine çok seviniyordu. Yapılan testler sonucunda uyumluluk yüzdesi çok yüksek bulunmuş, böyle güzel bir olaya vesile olabildiği için kendini çok şanslı hissetmişti. Ertesi gün erkenden Sedef ile Selin hastanenin yolunu tutmuşlardı. Bahçede buluşup Işıl'ın yanına gidip Halil ile Hande'yi bulmuşlardı. Hasta kabul bölümünde hastaneye yatış işlemlerini yaptırıp Hande ile Halil'i organ nakli katına çıkartmışlardı. İki genç beden heyecan içinde az sonra gerçekleşecek operasyon için hazırlanıyorlardı. Bir hemşire gelip aç olup olmadıklarını teyit etmiş, doktorların önceden belirledikleri ilaçları içmeleri için vermişti. Damar yolu açıp tansiyon ölçümü yapmıştı. Tüm giysiler çıkartılmıştı. Başlarına bir bone, bir önlük ve ayaklarına birer galoş giymeleri için verilmişti. Ardından sedyelere yatırılıp teker teker ameliyathaneye indirildiler. Işıl, Sedef, Selin, Şafak, Eylem ve Narin ameliyathane bekleme salonuna yönlendirilmişler. Gençlerin anne ve babasını karşılarında bulmuşlardı. Tedirginliğin içinde barınan sevinç çığlıkları eşliğinde bekleyiş başlamıştı. Zaman geçmek bilmemişti. Dakikalar saatlere dönüşmüş, saatler ise hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Ameliyathanede hummalı bir çalışma sürüyordu. Özenli ve dikkatli bir şekilde Hande'nin böbreği alınmış, Halil'e nakil işlemi başlamıştı. Hande için gerekli olan her şey yapılmıştı. Operasyon yerine bir diren yerleştirilmiş, estetik dikiş ile kapatılmıştı. Bir doktor dikişlerin üzerine pansuman yapıyor, bir hemşire ise doktorların öngördüğü miktarlarda serum içine ilaç enjekte ediyordu. Ardından bir süre dinlenmesi için ayılma odasına götürüp hazırlanan ilaçları damar yolundan genç kıza verdiler. Halil'in ameliyatı devam ederken Hande'yi kata çıkartmışlardı. Ardından yaklaşık bir saat sonra Halil de ayılma odasında kendine gelmiş, yapılan ilaçlar etkisinde uykuya dalmıştı. Bir sorun olmadığına kanaat verilip onu da hemen kata çıkartmışlardı.
Bekleme odasında bekleyiş sona ermiş, yürekleri su serpilmişti. Huzurun kanatlarında mutluluğa uçan dileklerin iz düşümünde şenliklerle kutlamalar yapılıyordu. Rahatlıkla bir oh çekip keyfine seyre dalacaklardı. Işıl sevincin kucağında oynuyordu. Sevdiği adam için yeni bir hayat başlıyordu. Yeniliğin var olduğu her yerde eskinin esamesi okunamazdı. Kocası artık sağlıklı birisiydi. Bundan sonra hayatlarında her şeyin başında iyinin olacağını biliyordu. Sedef bekleyişin sona ermesiyle rahatlatmıştı. İçinde derinlere saklanmış bir burukluğun nefes aldığını sezinledi. Arkadaşının sağlığına kavuşmasına çok sevinmişti ama kendini kırgın hissediyordu. Karmaşık duygular kalbinde geziniyordu. Bir yanında sevinçten halaylar oynanıyor, bir yanında ise yaslar, ağıtlar hüküm sürüyordu. Anlamlandıramadı, bir yoksunluk halinde buldu kendini. Kendi organ nakli olduğu günleri anımsamıştı. Yarım kalan yolculuğu karşısına dikildi. Haksızlığa uğrayışı, aniden her şeyin tepe taklak oluşu, elinden tek şansının alınışını tek tek anımsamıştı. Yitirdiklerinin arkasından gelen hazin son gözünün önünde canlanmıştı. Hayata olan kırgınlığını ilk kez kendine itiraf ediyordu. Sel'in yaşadığı mutluluğun ortasında organ nakli konusuna dair düşüncelerini tekrar tahlil ediyordu. Aklı karman çorman olmuştu. Hiçbir zaman her şeyin sona ermemiş olduğunu düşündü. Sağlık tekrar kazanılabilir, her şey yeniden başlanabilirdi. Peki kendi böbreği tekrar çalışamaz mıydı? Bunun için bilim, metafizik yetersiz miydi? İlla başkasından mı organ almak zorunluydu? Peki her şeyi yeniden başlamak olgusu için neler yapmak, nelere katlanmak gerekirdi? Aklında fikirlerini bir diğerine çarpıştırıyor, adeta zihin jimnastiği yapıyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 182.